Dünden yarına Türkiye.
Merhaba değerli dinleyiciler. Dünden yarına Türkiye programına hoş geldiniz. Program ekibi adına bendeniz Murat Yılmaz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Programımızda Türkiye siyasi tarihi, bilhassa çok partili hayata dönüş 1945'ten itibaren 14 Mayıs 1950'de yapılan serbest seçimle iktidarın barışçı bir şekilde el değiştirmesi, Demokrat Parti'nin 1950'li yıllar boyunca devam edecek iktidar yılları ve nihayet 27 Mayıs 1960'ta gerçekleştirilen darbeyle bu çok partili hayat döneminin sona ermesi ve bu darbe süreciyle beraber başlayan darbeler vesayet dönemi anlatılmaya çalışılıyor. Ama özellikle bu darbe dönemini daha uzun tuttuk. Çünkü bu darbe döneminde yaşananların yarattığı tahribat daha sonraki yıllarda bugüne kadar devam edecek muazzam etkileri olan bir tahribattı. Geçtiğimiz hafta bu tahribatın önemli sonuçlarından birisi olarak Talat Aydemir darbesine işaret etmiştik. Bu hafta yine Talat Aydemir darbesine gelmeden 1961 yılını, bu genel çerçeveyi, darbe döneminin çok partili hayata yeniden dönüşe rağmen hala devam eden etkisini ve tahribatını anlatmak için bazı hatırlatmalar yapalım. 1961 yılının Ocak ayında Kurucu Meclis ilk toplantısını yapıyor ve Kurucu Meclis'in ilk toplantısında emekli Orgeneral Kazım Orbay Temsilciler Meclisi başkanlığına getiriliyor. Seçiliyor demenin bir anlamı yok çünkü bu junta tarafından karara bağlanmış bir şey. Bu senenin 12 Ocağı'nda Profesör Doktor Ali Fuat Başgil kapatılan Demokrat Parti lehinde bir yazı yazdığı iddiasıyla tutuklanıyor. Yazının yayınlandığı Dünya ve Türkiye dergisi süresiz olarak kapatılıyor. Aynı gün siyasi partilerin faaliyetine izin veriliyor. Ama işte nasıl bir izin, nasıl bir siyasi yelpaze, nasıl bir siyasi faaliyet, onu bu tür çerçevelerden, yasaklardan, müdahalelerden anlıyoruz. 16 Ocak'ta yeni kurulacak siyasi parti tüzüklerinin İçişleri Bakanlığı'nca incelenmesine karar veriliyor. Bu dönemde yine 2 Mart Türkiye demokratik özgürlükler konusunda halihazırda darbe yönetimi altında olmasına rağmen Avrupa Konseyi'ne güvence veriyor. 4 Mart'ta Adalet Partisi Genel Başkanı Gümüşpala'yla görüşen Cemal Gürsel, yurtta adaleti kurmaya ve müsavatı temine çalışıyorum diyor. Böyle bir açıklaması var. Genelkurmay Başkanı'nın 7 Mart'ta bir açıklaması var, Cevdet Sunay. Namlularını daima temiz ve süngülerini daima parlak tutan ordumuzun her türlü engelleri yok etme azmiyle bugünkü hedefi demokrasiyi ulusuna teslim etmektir. Yani bir yandan işte çok partili hayata geçiş, diğer yandan da tehdit modu devam ediyor. Genelkurmay Başkanı'nın sözleriyle bu ifade edilmiş durumda. 9 Mart'ta Cemal Gürsel'in Alman gazetecilere verdiği bir mülakat var. Şöyle söylüyor soruya cevaben, soru şu: parlamento teklif ederse Cumhurbaşkanlığını kabul edecek misiniz? Gürsel cevap veriyor: parlamento değil, millet teklif ederse hizmete hazırım. Yani işte bu hikayeyi de daha sonra, daha önce anlatmıştık, yeniden döneriz. Ali Fuat Başgil'in aday olması söz konusu olunca Ali Fuat Başgil'e bu junta yöneticileri açıkça tehdit ediyorlar. Mezarının kazılı olduğunu söylüyorlar. Sadece kendisi için değil, başkaları için de. Bu büyük tehditlerin neticesinde Ali Fuat Başgil adaylıktan çekilmek durumunda kalıyor. Junta zoruyla Cemal Gürsel yeniden devlet başkanı olarak seçiliyor. Cemal Gürsel Kurucu Meclis'te bir konuşma yapıyor ve Şöyle diyor, Demokrat Partili seçmenlere kur yapan siyasi partiler var. Bunlar ateşle oynadıklarının farkında değildir. Yani Demokrat Parti seçmenine hitap etmek bile siyasi faaliyetler güya serbest kalmış. Yeniden siyasi partiler kuruluyor. Ama Demokrat Partili seçmene hitap etmek bile ateşle oynamak anlamına geliyor ki bu kesim %50'nin üzerinde. Yani yeniden çok partili hayata dönüldüğünde ortam bu ne yazık ki. Bu dönemde çok enteresan mesela bir haber var. İstanbul'da İstanbul'un nüfusu artıyor aslında. Dolayısıyla asayiş problemleri de var. Fakat bu darbeciler polisin güç kazanmasını engelleyecek bir mantık içerisindeler. İstanbul'daki polis karakollarından 33'ü kaldırılıyor. Zaten 94 tane karakol var. Yani 3'te 1'ini kaldırıyor darbeciler. Çok enteresan. Bu daha sonraki dönemde de hep darbe yapmak ve vesayet rejimini devam ettirmek söz konusu olduğu için polisin zayıf tutulması darbecilerin temel perspektiflerinden birisi oluyor maalesef. 27 Mayıs'tan sonra ilk açık siyasi konuşmasını yapıyor İnönü. Huzur ve emniyet ümidini sarsacak bir mesele yok diyor. Yani bu dönem zarfında yapılan açıklamalar, ben böyle hani örnekler vermek istedim. Bu örnekler çerçevesi içerisinde görülüyor ki yani öyle çok partili hayata dönüş, siyasi faaliyetlerin başlaması, siyasi partilerin kurulması kolay bir şey değil. Zaten yine geçtiğimiz haftalarda konuşmuştuk. 6 Haziran'da ordu içindeki Silahlı Kuvvetler Birliği Cemal Gürsel'e bir muhtıra vererek görevden alınan ve bu cuntanın önemli adamlarından olan Hava Kuvvetleri Komutanı İrfan Tansel'in göreve iadesini istiyor. 8 Haziran'da da çok enteresan mesela. İrfan Tansel Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na geri dönüyor. Dolayısıyla hani daha önceki programlarda ifade etmeye çalışmıştım. Bu dönem artık yeni bir junta var. Silahlı Kuvvetler Birliği Cuntası. Bu eski cuntayı Milli Birlik Komitesi'ni de yöneten bir güç kazanmış durumda. Hani bu genel bir soyut laf değil. İşte uygulamalar söz konusu. Bu junta müdahale ederek kuvvet komutanının görevden alınmasını engelleyip geri dönmesini temin edebiliyor ki İrfan Tansel bu cuntanın önemli isimlerinden birisi. Bu arada Milli Birlik Komitesi üst üste toplantılar yapıyor 9 Haziran'da. Milli Birlik Komitesi içerisinden Madanoğlu'nun istifa ettiği ama kabul edilmediği söyleniyor. Madanoğlu önemli bir isim çünkü Cunta'nın içerisinde ayrı bir hizbin başı ve daha sonraki yıllar boyunca 12 Mart'a kadar Türkiye'nin başına musallat olan Cuntacı hiziplerden birinin liderliğini önde gelen ismi olarak ortaya çıkacak. Yani o kadar aralarında bir itiş kakış var ki Cemal Madanoğlu Milli Birlik Komitesi içerisinden istifa ediyor ama bu kabul edilmiyor. Gerçekten çok enteresan. Mesela 14 Haziran'da Demokrat Partililerin avukatı Hüsamettin Cindoruk 6 ay hapse mahkum ediliyor. Yani avukatlar da mahkum ediliyor. Yani siyaseti baskı altına alacak gerçek anlamda bir siyaset yelpazesi oluşmasını engelleyecek ve Demokrat Parti misyonunu devam ettirecek herhangi bir siyasi partinin ortaya çıkmasını engelleyecek bir tavır takınmaya çalışıyorlar. 14 Temmuz'da Cemal Gürsel, Adalet Partisi Genel Başkanı Gümüşpala'ya sert bir uyarı mektubu gönderiyor. Diyor ki, sizin üstü niyetinizin ardında memlekette ne vahim ve ne tehlikeli bir oyun oynandığını fark etmediğinizi kabul edemiyorum. Yani o da emekli general olduğu için bu Gümüşpala üzerinden Adalet Partisi'ni kontrol etmek istiyor cuntacılar. Kontrol edemediği düşüncesiyle de Adalet Partisi teşkilatının tabanını terbiye etmek için Gümüşpala üzerinden böyle bir metin yayınlanıyor. Aslında gördüğünüz gibi yani güya çok partili hayata dönülmüş siyasi faaliyetler falan söz konusu ama asıl faaliyette olanlar, sesleri çok çıkanlar siyasi faaliyeti artanlar, cuntalar, daha doğrusu cuntaların arasında ciddi bir rekabet var. Bu rekabetin yansıması söz konusu oluyor, gündeme geliyor. Bu arada işte parti kapatma ihtimali yeniden düşünülüyor bu günlerde. Yani bu yeni kurulan partilerin seçime girmesini engelleyecek bir çerçeve içerisinde düşünüyor bazı darbeciler. Bunun pazarlığı, bunun münakaşası söz konusu oluyor. Bu arada sıkı yönetim komutanlığı 6 Eylül'de ordudan 27 Mayıs'tan sonra atılan emekli İnkılap Subayları Derneği'ni, Emin Sular olarak bilinen derneği kapatıyor. Bu Emin Sular da ciddi olarak bir rahatsızlık içerisindeler. Gördüğünüz gibi 61 yılından itibaren çok ciddi işte bu geçiş sürecine rağmen problemler var. Bu aynı durumu mesela hani 62'de de mütalaa etmek mümkün. Geçtiğimiz hafta 62'yi aslında ele almıştık. Bu 62 yılında Talat Aydemir darbesinden bahsetmiştik. Bu dönemde yaşanan darbeyi hikaye etmiştik. Bunun öncesinde işte bahsettiğim bu junta faaliyetleri, bunların arasındaki itiş kakış neticede 62 yılında Silahlı Kuvvetler Birliği juntasının parçalanmasıyla bu juntanın içinden çıkan albaylar juntası var. O da zaman içerisinde parçalanıyor ve bunların içerisinden Talat Aydemir'in etrafındaki junta grubu darbeye teşebbüs edecek. Ama yani gördüğünüz gibi aslında siyasetin tadı kaçmış durumda. Çok ciddi problemler yaşanıyor. Şimdi 62 yılından itibaren bir yandan bu darbe var. Diğer yandan işte siyasi partiler kurulmuş, faaliyetler başlamış, seçimler olmuş. Seçimlerden sonra yeni meclis toplanacak mı, toplanmayacak mı? Bunun endişesi yaşanıyor. Çünkü bu Silahlı Kuvvetler Birliği yeni meclisin yerine yeni bir darbe istiyor. Bunun için geçtiğimiz haftalarda konuştuk. 20 Ekim, 21 Ekim protokolü söz konusu oluyor. İşte eski darbeciler, yani bu yeni darbeciler karşısında eski Milli Birlik Komitesi üyeleri siyasilerle, yeni ortaya çıkan siyasi partilerin liderleriyle görüşüyorlar. Onlar aralarında Çankaya protokolleri imzalıyor. Onun neticesinde bu Silahlı Kuvvetler Birliği biraz ikna ediliyor. İşte ikna ediliyor ama ikna edilmeyenler de birkaç ay sonra darbeye yönelecek. Talat Aydemir örneğinde olduğu gibi, ama mesele Talat Aydemir'le de bitmeyecek. Çünkü junta, yani Silahlı Kuvvetler Birliği juntası neticede dağılmıyor. O duruyor. Yani Talat Aydemir darbe teşebbüsünde bulunuyor ama bir yandan eski Milli Birlik Komitesi ve onun içerisinde parçalanmış juntalar var. Çünkü Milli Birlik Komitesi de komite adı altında tek olmakla beraber kendi içerisinde farklı juntalar var. Bunu da daha önce konuşmuştuk. Mesela 14'ler diye bilinen ilk grup 13 Kasım 1960'da daha darbeden işte 5-6 ay sonra tasfiye edilecek. Bunlar yurt dışına gönderilecek. İşlerinde Alparslan Türkeş'in de yer aldığı 14 isim. Bunların hepsi tek bir görüşten de değil. Birbirinden farklı görüşler var. Yani Alparslan Türkeş daha sonra Milliyetçi Hareket Partisi'ni kuracak ama diğer bu grubun içerisinde yer alan bazı isimler Türkiye İşçi Partisi'ne katılacak. Yani radikal sola katılacak isimler var. Yine daha sonraki junta faaliyetlerine katılacak olanlar var. Bu sadece 14'lerin hikayesi. Yani bir sadece 14'lerin hikayesini takip etmek bile, değerli dinleyiciler, bu dönemde nasıl bir silahlı kuvvetlerin içerisinde, devlet mekanizmasında, siyasette nasıl bir tahribat meydana geldiğini takip etmeye yeter. Ama sadece onunla sınırlı kalmıyor. Yani Milli Birlik Komitesi'nin kendi içerisinde biraz önce anlattım. İşte tartışmalar yaşanıyor. Bu tartışmaların neticesinde istifa etmek, başka şeyler yapmak isteyenler var. İşte Cemal Gürser bunları derleyip toparlamaya çalışıyor. Diğer taraftan Silahlı Kuvvetler Birliği ortaya çıkmış. Onun içerisinde birbirinden farklı gruplar var. Bu tabii ordunun yönetimini de zorlaştırıyor. Yani ordu da hiyerarşisini kaybetmiş durumda. Genelkurmay Başkanı var. işte Hava Kuvvetleri Komutanı var. O görevden alınıyor mesela. Hava Kuvvetleri Komutanlığı bu Silahlı Kuvvetler Birliği Cuntası, Milli Birlik Komitesi Başkanı ve Devlet Başkanlığı vazifesini gören Cemal Gürsel'le konuşup aynı zamanda tehdit ederek yeniden göreve döndürüyor. Dolayısıyla silahlı kuvvetlerin emir komuta içinde yönetilmesi de çok zorlaşmış durumda. Devletin adeta bütün civataları çıkmış durumda. Seçim aslında bunları bir tür derleyip toparlıyor ama seçim sonuçlarını da kabul etmiyorlar. Zaten cuntaların temel özelliği bu. Yani seçim olduğunun haftasına, daha seçim olmadan hatta darbe planları yapan gruplar var. Üstelik beraber o grupların bir araya geldiği Silahlı Kuvvetler Birliği cuntası gibi bir grupta darbenin her an hayata geçebileceği protokoller imzalamış durumdalar. Bu arada tabii bu koalisyon hükümetinin kurulmasıyla cuntaların ortak paydası İnönü'nün başbakanlığını kabul ediyorlar. Aksi halde yeniden darbe yapmak eğilimindeler. İnönü'nün etrafında bir koalisyon oluşturuluyor. Bu arada 61 Anayasası'nın hükümleri uygulanmaya başlanıyor. Bu yeni vesayet sisteminin de ayakları artık örülmeye başlanıyor. Milli Güvenlik Kurulu mesela kuruluyor. Siyasi hayata, devlet hayatına etkileri başlıyor. Devlet Planlama Teşkilatı kuruluyor. Planlı ekonomi tartışmaları, konuşmaları söz konusu. Yargıda mesela işte Anayasa Mahkemesi kuruluyor ve aynı zamanda Yüksek Hakimler Kurulu kuruluyor. Bunların etrafında bu istikrarsızlık döneminde bu kurumların, bu bürokratik zümrelerin hakimiyetinin arttığı, meclisin, seçilmiş siyasi otoritelerin, hükümetin etkisinin azaldığı bir dönem göreceğiz. Zaten sahada fiilen cuntalar da var. Siyasi alanı parçalamış durumdalar ve siyasetin içindeki çoğunluğun yönetme hakkını elinden almış durumdalar. Bu hem teorik olarak anayasal düzeyde böyle hem de fiilen müdahale ederek Demokrat Parti geleneğinden gelen partilerin hükümet kurmasını engelleyip İsmet İnönü'nün tek başına iktidar çıkaramamış ve aslında tahmin edilenden daha az oy almış Cumhuriyet Halk Partisi'nin etrafında bir hükümet kuruluyor. Ama bu arada boşluğu bir yandan cuntacılar, diğer yandan da bu kurumlar dolduracak bir vesayet sistemi ortaya çıkmaya başlayacak. Cuntacıların işte ilk teşebbüsünü Talat Aydemir'de gördük ama bununla sınırlı düşünmemek lazım. Çünkü dediğim gibi Talat Aydemir'inki en radikal unsurlardan birisi ve sahaya çıkmış unsurlardan birisi. Yoksa teorik olarak Talat Aydemir'den daha radikal gruplar var. Daha radikal şeyler yapmak isteyen ordu içerisinde cuntacı gruplar var. Ve fiilen bir de işte pazarlıklarla teskin edilen, etkisi artan, siyasete yönelik işte sözleri dinlenen, teşebbüsleri devam eden cuntalar var. Yani bunlar hala işte yargının, hükümetin, bürokrasinin bu bahsettiğimiz kurumların neler yapacağına, neler yapmayacağına karar veriyor. Aksi halde diyorlar, müdahale ederiz. Yeni bir darbenin işaretini veriyorlar. Bu Talat Aydemir meselesinin geçmişini, çerçevesini böylece bir kere daha 27 Mayıs'ın meydana getirdiği tahribatı bir kere daha gözler önüne sergilemek için bu geri adımı atarak bir daha bu döneme baktık. Önümüzdeki hafta devam edeceğiz. Dünden yarına Türkiye program ekibi adına bendeniz Murat Yılmaz. Hepinize iyi günler diyoruz.
Dünden yarına Türkiye.